Ayrım 15, sayfa 169. Orta Doğu bataklığından çıkmanın tek yolu. İslam dünyası 21. yüzyılda Orta Çağ'a yaşıyor. İslam'ın egemen olduğu coğrafyalar, bilim, teknoloji, sanat, kültür, demokrasi ve özgürlükler açısından çok geri kalmış, çağ dışı bir görünüm yansıtıyor. Bu coğrafyanın bir bölümü de halen mezhep çatışmalarıyla kan gölüne dönmüş bulunuyor. Özünde gelişmeye ve bilime açık olan İslam dininin geçmiş asırlardan devralınan fıkıh mirası ve mezhepçi doktrinlerle önü karartılıyor. İslam'ın gelişmeye ve bilime açık yönü göz ardı ediliyor. Bu karanlığı Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet devrimleriyle şeriatın ve dogmaların baskısından kurtararak delmiş. Türkiye'yi aydınlığa çıkartmıştır. Bundan birkaç yıl önce Türkiye'nin batılı ülkeler tarafından tüm İslam dünyasına ilham alınacak başarılı bir örnek olarak gösterilmesi, Atatürk'ün Türkiye'ye çağdaşlaşma yolunda kazandırdığı ivme sayesinde olmuştur. Laikliğin ışığından yararlanmayan bir Müslüman ülkede ne huzur ve istikrar, ne bilim, ne özgürlük ve demokrasi, ne de çağdaş bir uygarlık olur. Çünkü laiklik bütün dinlere ve inançlara saygı öğretir ve devletin herkese karşı tarafsız olması kuralını getirir. Bu kural ülkede barışın teminatıdır. Zira bilim dogmaları sorgulayan, ampirik araştırmayı teşvik eden laik anlayışla gelmiştir. Nitekim bilim nerede ilerideyse orada laiklik egemendir. Şeriat hukuku ise demokrasiyle asla bağdaşmaz. Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve özgürlükler sadece laikliği benimseyen bir toplum düzeninde yaşar. Bunun istisnası yoktur. Bu nedenlerle Müslüman toplumların mezhepçilikle birbirlerini kırmaktan, fakirlik ve cehaletten kurtulmalarının tek yolu laik bir yönetim sisteminden geçiyor. Bu konuda son sözüm ülkemiz yöneticilerinin olacak. Laiklik ilkesinin ülkemizin barış ve huzur içinde yaşaması, birlik, beraberlik ve bütünlüğünün sağlanması açısından yaşamsal bir önemi vardır. Eğer laiklik ilkesini yozlaştırmayı sürdürürseniz, ülkemizde eşitliği, özgürlüğü, insan haklarını ve demokrasiyi yok eder, çağdaş bilimin ve sanatın önünü tıkar, Türkiye'yi sefil, cahil ve birbirini kıran bir Orta Doğu ülkesine dönüştürürsünüz. Bunun da vebali taşıyamayacağınız kadar ağır olur. Sevgili okurlarım, AK Parti iktidarı, bilge diplomat Şükrü Elekdağ'ın aylar önce köşemde dile getirdiği bu uyarıları dikkate almak yerine tam tersini yaptı. Baskıları daha da artırarak özgürlükleri, insan haklarını, hukuku ve demokrasiyi ucu görünmeyen karanlık bir tünele soktu. Türkiye'nin insanların birbirini kırdığı bir Orta Doğu ülkesine dönüşmesini önlemenin ve bunu taşınamayacak kadar ağır vebalinden kaçınmanın yolu Atatürk'ün cumhuriyetine ve laiklik ilkesine sıkı sıkıya sarılmaktan geçiyor. Tek yol laiklik ve demokrasi, başka çıkış yok. Bir topluma bundan daha büyük kötülük yapılabilir mi? Londra'nın ünlü Wembley Stadyumu tarihinde benzeri olmayan bir gece yaşadı. İngiltere ile Fransa arasında oynanan hazırlık maçı öncesi tribünleri dolduran 70 bine aşkın seyirci, daha önceden sosyal medyada sözleri paylaşılan Fransız Milli Marşı La Marsilya'yı hep bir ağızdan söyledi. Paris katliamının ardından dileyen futbolcunun kadrodan çıkabileceğinin açıklanmasına karşın Fransa milli takımının 23 kişilik kadrosunda yer alan tüm futbolcular Wembley'e gelmişlerdi. Gözyaşları arasında ülkesinin milli marşını söyleyenlerden biri katliamda kuzenini kaybeden orta saha oyuncusu Lassana Diarra, diğer ise Batakan konser salonundan kardeşi sağ kurtulan 24 yaşındaki forvet Antonio Griezmann'dı. İngiltere'nin 2-0 kazandığı maçtan sonra Fransızlar çılgınca alkışlar arasında soyunma odasına uyurlandı. Sevgili okurlarım, futbol sadece futbol değildir. Yüreğinde insani duygular barındıran herkes için tüm spor dalları ve tabii ki futbol, düşmanları bile bir araya getiren bir barış, dostluk, sevgi ve kardeşlik köprüsüdür. Bunun aksini savunanlar, yani kötü düşünenler, bilin ki kötüdürler. Bu yönüyle futbol, kötülüğün toplumsallaşmasının önündeki en büyük engellerden biridir. Londra'da tribünleri dolduran on binlerin Fransa Milli Marşı'nı söylediği gece milli futbol takımımızda komşumuz Yunanistan'la İstanbul'da bir hazırlık maçı oynadı. Maçtan önce Paris katliamında hayatlarını kaybedenler için yapılan saygı duruşu bir grup tarafından ıslıkla protesto edildi, sloganlar atıldı. Yunanistan Milli Marşı çalınırken örnek bir sporcu olan kaptan Arda Turan dayanamayıp tribünlere susun işareti yaptı. Ancak onun bu girişimi de protestocuları etkilemedi. Yunanistan maçı öncesinde yaşananlar akılları hemen Konya'yı getirdi. Zira benzer üzücü görüntüler milli takımımızın İzlanda ile yaptığı karşılaşma öncesinde de yaşanmıştı. Ankara'daki korkunç IŞİD katliamında hayatlarını kaybeden 103 yurttaşımızın anısına düzenlenen saygı duruşu da ıslıklar ve sloganlarla protesto edilmişti. Yunanistan'la golsüz berabere kaldığımız oyun sonrasında konuşan Fatih Terim, protestocuları kastederek "Ne oldu bizi anlayamıyorum" dedi. Ne olacak? Merdan Yanardağ dostumun son yazısından ödünç aldığım deyimle kötülük toplumsallaştı. Kötülüğün kurumsallaşması eskiden sevinçte, kederde, yasta ve mutlulukta bir araya gelip kenetlenen toplumumuzun Cumhuriyet devrimlerini yaşamış dokusunda derin yaralar açtı. İktidarı sürdürme uğruna birbirinden koparılıp erişilmez kutuplara savrulan insanlarımızın bazıları ne yazık ki ilkelliği ve vahşeti destekleyen bir grup haline getirildi. Eğer bu bir eser ise AK Parti'nin en büyük eseri, bu büyük ve güzel ülkede daha önce barış ve huzur içinde bir arada yaşayanların bir bölümünü kötülük toplumuna dönüştürmesidir. Şimdi lütfen vicdanınızın sesini dinleyin ve cevap verin. Bir topluma bundan daha büyük kötülük yapılabilir mi? IŞİD terörünü yaratan ABD'nin Irak'ı işgalidir. Bölgemizdeki gelişmelerle ilgili öngörüleri doğru çıkan Şükrü Elekdağ, dinci örgüt IŞİD ile ilgili bütün sorulara açıklık getirdi. IŞİD, Amerika'nın yanlış politikaları sonucu doğdu. Suriye'ye yönelik hava operasyonu da bu terörü bitiremez. Güçlü bir kara operasyonu yapılması gerekiyor. Sevgili okurlarım, bilge diplomat Şükrü Elekdağ ile röportajımızın bugünkü bölümünde IŞİD'i yaratan koşulların ortaya çıkmasından kimin sorumlu olduğuna ve IŞİD'le mücadele stratejisine odaklanıyoruz. Ancak IŞİD'in hangi koşulların ürünü olduğunu sorguladığımız zaman söz konusu stratejinin askeri boyutu kadar önemli bir siyasi boyutunun da olduğu görülüyor. Sayın Elekdağ, Orta Doğu'da IŞİD'in güç kullanılarak yok edilmesine, bölgedeki bataklığın sivrisineklerden temizlenmesine benzetiyor ve bu bataklık kurutulmadan sonuç alınamayacağını vurguluyor. Bataklığın kurutulması ise Irak ve Suriye'de meşru, istikrarlı ve adil devlet yönetimleri oluşturulmasını, ayrıca her iki ülkede Sünnilerin mağduriyetlerinin giderilmesini, güvenlerinin kazanılmasını ve siyasi sisteme entegre edilmelerini gerektiriyor. Buna ilaveten iki ülkeyi yeniden inşa etmeyi zorunlu kılıyor. Irak'ın işgali korkunç bir insanlık faciasıdır. Görüleceği üzere kan içici, vahşi terör örgütünden kurtulmak hayli ağır maliyeti olan ve siyasi bakımdan uluslararası alanda geniş bir işbirliği gerektiren çok çetrefilli bir konu. Uğur Dündar, Sayın Elekta, bu hususları kaydettikten sonra söyleşimize uygun görürseniz Irak ve Suriye'yi destabilize ederek kaosa sürükleyen devletlerin sorumluluğunu ele alarak devam edelim. Şükrü Elekdağ, bence de isabetli olur. Tanınmış bir gazeteci olan ve Irak'ta Orta Doğu üzerinde yazdığı kitaplarla ün yapan Patrick Cockburn, İslam Devleti'nin Yükselişi adlı eserinde Irak'ta doğan IŞİD'in gelişmesinde esas sorumlunun ABD olduğunu belirtiyor. Cockburn'a göre ABD'nin günahı çok büyük. Zira El-Kaide'nin 11 Eylül saldırılarından sonra Washington bu saldırılarda doğrudan sorumluluğu bulunan Suudi Arabistan ve Pakistan yerine tamamen sorumsuz olan Afganistan ve Irak'ı tümü uydurma olan gerekçelerle işgal etmiştir. Cockburn, 11 Eylül'deki uçaklı saldırılara bilfiil katılan 19 hava korsanından 15'inin Suudi olmasının, Bin Laden'in Suudi elit kesiminden gelmesinin ve en önemlisi ABD'nin elinde Suudi Arabistan'ın El-Kaide ve cihatçı örgütlere mali kaynak sağladığını tescil eden belgeler bulunmasının, eğer suçlu aranıyorsa asıl suçlunun Suudi Arabistan olduğunu açık seçik gösterdiğini belirtiyor. Çünkü El-Kaide'nin ve IŞİD'in ideolojisinde İslamiyet'in 18. asır versiyonu olan Şii ve Sufi Müslümanları, Hristiyanlar ve Müslümanlarla birlikte yok edilmesi gereken kafirler sayan Vahabiliğin büyük payı var. Ama ABD yakın müttefiki Suudi Arabistan ile karşı karşıya gelmek istememiş ve suçsuz Irak'ı günah keçisi olarak seçmiştir. ABD'nin Irak işgali korkunç boyutları olan insanlık faciasına yol açmıştır. Hangi ülkeler IŞİD'e para desteği sağlıyor? ABD'nin yanlış politikası nedeniyle Irak'ta devlet yapısı çökmüş, ülke parçalanma sürecine girmiş ve Müslüman'ı öldürdüğü korkunç bir mezhep savaşı ortamında katliama uğrayan, aşağılanan, şeytanlaştırılan Sünni toplumun desteğiyle IŞİD doğacak ortamı bulmuştur. Bu da Suriye ve Irak'ta IŞİD'in yok edilmesiyle cihatçı terörün ortadan kaldırılmasını sağlanamayacağıdır. Cockburn, IŞİD'in Suriye'de yükselişinin koşullarını yaratanların ise ABD, Avrupa ve onların bölgedeki müttefikleri olan Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu öne sürüyor. Uğur Dündar, Rusya Devlet Başkanı Putin'in IŞİD'in 40 ülke tarafından finanse edildiğini biliyoruz. Üstelik finans kaynağı sağlayanlar arasında bugün G20 zirvesine katılan ülkeler de var demesi, Antalya'daki G20 toplantısına bomba gibi düştü. Putin bu sözleriyle Cockburn'un isimlerini saydığı bölge ülkelerini alenen suçlamış oldu. Ama kimse çıkıp da böyle bir şey yok diyemedi. Sizce hangi ülkeler IŞİD'e mali kaynak aktarıyor? Şükrü Elekta, bölgedeki bazı ülkelerle kişilerin Şii İran'a karşı cephe alması nedeniyle IŞİD'e sempati duydukları bir gerçek. Bu sebepten IŞİD'e Körfez ülkelerindeki bağışçıları ve sempatizanları tarafından mali destek sağlandı, Batı basınında yer aldı. 2014'te bir BBC muhabiri de Körfez'deki bazı zengin kişilerin Suriye'deki köktenci grupları desteklediği birçok kişinin içi milyonlarca dolarlarla dolu çantaları Türkiye'ye getirip teslim ettikleri yolunda muğlak bir haber yazdı. Suudi Arabistan ve Katar'ın Suriye'deki güçlü İslami referansları olan muhalefet gruplarını mali yönden destekledikleri de bilinen bir gerçek. Bilhassa bu gruplardan bazılarının paraları ve silahları ile işte katıldıkları da doğru. Ama Suudilerin veya Katar'ın IŞİD'e doğrudan yardım ettikleri yolundaki iddiaların hiçbir kanıtı yok. IŞİD günlük 9.000 varil petrolü 25 ile 45 dolar arasında değişen fiyatlarla ihraç ediyor. Çıkarılan petrolün bir kısmı karşılığında IŞİD'e silah satan Esad rejimine ihraç ediliyor. Bir kısmında Türkiye tarafından satın alındığını İngiliz The Observer gazetesi yazdıysa da Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yoldaki haberlerin çirkin, yalan ve iftiralar olduğunu söyledi. Uğur Dündar, şimdi de eylemleriyle yeryüzünü cehenneme çevirme kapasitesine sahip olduğunu ortaya koyan IŞİD'e karşı nasıl bir askeri strateji uygulanması gerektiğini ele alalım. Şükrü Elekta, IŞİD'e karşı bugüne kadar ABD tarafından uygulanan strateji etkili olmadı. ABD uçaklarının binlerce operasyon yaparak terör devletine 10 bin terörist civarında zayiat verdirdikleri tahmin olunuyor. Fakat bu kaybın IŞİD'in savaş kabiliyeti üzerinde etkili bir hasar yapmadığı görülüyor. Her ay saflarına katılan tahminen 1000 yeni cihatçı ile IŞİD zayiatını telafi ediyor. Aslında yoğun bir bombardımandan sonra dahi imhadan kurtulan IŞİD kuvvetlerine karşı temizleme süpürme operasyonu yapacak güçlü bir kara unsurunun mevcudiyeti gerekiyor. Bu bu nitelikte bir kara gücü olmadığından bombardımandan sağ çıkanlar takviye alıp yeniden organize olarak muharebe gücü kazanıyorlar. Halen kara unsuru olarak yararlanılan Kürt ve Arap birlikleri hava desteği olmadan IŞİD'in karşısında durma gücüne sahip bulunmadıklarından görevlerini tam anlamıyla ifa edemiyorlar. Bu nedenle uzmanlar Irak ve Suriye'de görev yapacak kara unsurunun modern, profesyonel ordu niteliğinde 150 bin kişilik bir kuvvet olması gerektiği üzerinde duruyor. Emekli Büyükelçi Şükrü Elekdağ, yazarımız Uğur Dündar'ın sorularını cevapladı. Suriye ve Irak'ta IŞİD'in yok edilmesiyle cihatçı terör bitirilemez dedi. Obama Putin'in burnu sürtülsün havası içinde. Uğur Dündar, IŞİD dünyaya meydan okuyor. ABD ise IŞİD'in doğuş ve yükselişinde baş sorumlu olmasına rağmen yarattığı sorunun çözümüne kayıtsız kalıyor. Gereken ilgiyi göstermiyor. ABD'nin bu tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şükrü Elekdağ, G20 toplantısında kararlı ve güven verici bir tutum ortaya koyamayan Başkan Obama, kara kuvvetleriyle müdahale yanlış olur. Karşılaştığımız sorun esasında yerel halklar tarafından çözülmelidir dedikten sonra, ABD'nin IŞİD'e karşı mevcut mücadelesini ikiye katlayacağını söylemekle yetindi. Obama'nın pasif olarak nitelendirilen tutumu, zannımca ABD kara ordusunun IŞİD'e karşı başarı kazanabileceğinden kuşku duymasından kaynaklanıyor. Bakınız bu konuda Patrick Cockburn ne diyor? IŞİD'in başarılı olmasının nedeni, saflarına Amerikalılarla savaşan eski Irak ordusu subaylarının geniş bir kesimiyle İran her tarafında Sunni köy ve şehirlerden gençlerin katılmış olmasıdır. Her koşulda ABD ordusunun IŞİD'e karşı başarı kazanma ihtimali uzaktır. ABD'nin Irak'ta karada 150 bin asker ve ülkenin her tarafındaki hava üsleriyle 8 yıl süren bir savaşı kazanamamış olduğunu akılda tutmak önemli bir noktadır. Cockburn'un söyledikleri, IŞİD'in tümünün zannedildiği gibi Orta Çağ'dan kopup gelmiş bir barbarlar ve meçhuplar grubu olmadığını ve bünyesinde hayli geniş profesyonel bir kadroyu barındırdığını ve Irak'ta kendisine taze savaşçılar sağlayacak geniş bir tabana ulaştığını gösteriyor. Bu taban Şii milislerden oluşan Haşd es-Şabi güçlerinin yağma ve katliamlarına karşı koymaya çalışıyor. Bu durum devam ettikçe ne kadar zayiat verirse versin, IŞİD'in boşalan safları canlarını feda etmeye hazır savaşçılarla doldurulacaktır. Uğur Dündar, bölgedeki tüm dengeler ve senaryo Rusya'nın gözü kara bir şekilde Suriye'de savaşa müdahil olmasıyla karıştı. Bu durum Amerika'ya rahatsız etmedi mi? Şükrü Elekdağ, Obama pek rahatsız olmuşa benzemiyor. Nasıl olsa Putin Suriye'deki bu çok maliyetli, karmaşık ve ağır sorunun altından kalkamaz. Bırakalım burnu sürtülsün havası içinde gözüküyor. Ancak IŞİD'e karşı askeri mücadelenin başarılı olması için ABD ile Rusya'nın işbirliği zorunlu. Ayrıca Suriye ve Irak'ta düzenli siyasi değişim ve istikrarın sağlanması bu iki devletle birlikte İran, Türkiye, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin uzun erimli bir plan üzerinde anlaşmalarına bağlı. Fakat bugünün koşullarında hayli karanlık olan ufukta böyle bir olasılık görünmüyor. IŞİD petrolünü kimler, nasıl ve nereye satıyor? Önceki akşam Halk TV'de Şaban Sevinç'in Basın Koridoru programını seyrediyorum. Konukları AK Parti'nin ilk iktidar döneminde Dışişleri Bakanlığı'nı da yapan deneyimli diplomat Yaşar Yakış ile eski Kültür ve Turizm Bakanlarından Agah Oktay Güner, çarpıcı bilgi ve yorumlarla dolu programın ilk bölümünde Yaşar Yakış, IŞİD'in Suriye topraklarında ürettiği petrolü kimler aracılığıyla ve nasıl sattığını anlatıyor. Uluslararası medyayı kaynak göstererek verdiği bilgilere göre Suriye'de üretilen ham petrol tankerlere doldurularak Kuzey Irak'ta Musul'un yaklaşık 100 kilometre doğusundaki Zaho kentine getiriliyor. IŞİD petrolünü taşıyan tankerler burada Iraklı ve Suriyeli kaçakçılar tarafından karşılanıyor. Sevgili okurlarım, bu gerçeğe hiç şaşırmayın çünkü Orta Doğu coğrafyası kaçakçılık cennetine dönüşmüş durumda. O kadar ki kimin eli kimin cebinde belli değil. Örneğin batılı ülkelerin Suudi Arabistan ve Katar eliyle Özgür Suriye ordusuna ilettiği silahlar bu gücün mensuplarınca IŞİD'e satılabiliyor. Yeter ki istedikleri para verilsin. Her türlü silahı kaçakçılık pazarından kolayca elde etmek mümkün. Bu konuda Batı basınında çarşaf çarşaf haberler, televizyonlarda soluk kesen belgeseller yayınlanıyor. Neyse biz gelelim Doktor Ferid'in IŞİD petrolünü kimlere ve nasıl sattığına. Yaşar Yakış'ın anlattıklarını doğrulayan bilgilere göre sevkiyattan sorumlu kişi petrolü en yüksek teklifi sunan tarafa satıyor. Alıcı ücretin %10 ila 25'ini peşin kalanını daha sonra ödüyor. Türkiye sınırına yaklaşıldığında tankerlerdeki ham petrol Türkiye'ye geçiş izni olan başka sürücülerin kullandığı araçlara devrediliyor. Bu işlemi bitirenler yeni yükleme için boş tankerlerle IŞİD bölgesine dönüyor. Ancak sürücülerin Türkiye'ye giriş izinleri olsa bile karşılarına küçük bir engel çıkıyor. Zira Irak ham petrolünün sınır dışına bu şekilde çıkarılmasına izin vermiyor. O nedenle taşınan ham petrolün üstünkörü bir işlemden geçirilmesi gerekiyor. İşlem de bölgedeki bir rafineride ilkel yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Böylece taşınan yük kağıt üzerinde işlenmiş oluyor. Bu arada sınır görevlileri kaçakçılık çetelerinden ve özel rafinelerinden çok büyük rüşvetler alıyor. Peki bizim taraftakiler çok mu temiz? Dürüstleri ayırarak söyleyeyim, maalesef değil. Bir örnek olarak PKK'nın Mersin Serbest Bölgesi'nden koskoca bir sigara fabrikasının ekipmanlarını Kuzey Irak'a taşıdığını hatırlamakla yetineyim. Türkiye'ye giren petrol Silopi'de aracılar tarafından teslim alınıyor. En ünlü aracı ise Doktor Ferit, Hacı Ferit ya da Ferit amca kod isimleriyle ünlenen 50 yaşlarındaki hem İsrail hem de Yunan vatandaşı esrarengiz kişi veya adamları. İşlendikten sonra kağıt üzerinde Kuzey Irak petrolü görünümünü alan IŞİD üretimi petrol, ihracatı yapanlarca genellikle İskenderun ve Ceyhan üzerinden İsrail'in Aşdod limanına gönderiliyor. İddiaya göre günde ortalama 30 bin varil petrol üreten IŞİD, varil başı $15-18 kar ediyor. Bu yoldan milyonlarca dolar kazanıyor. Greenwich Üniversitesi'nin raporuna göre IŞİD'in askeri kazanımları petrol ihracatı ile doğrudan orantılı. IŞİD gelirlerinin diğer bölümü ise işgal ettiği topraklardaki tüm zenginlikleri el koyarak sağlıyor. Gelelim ticaretin İsrail'e ayağına. Uluslararası bir petrol şirketinin yetkilisi İsrail'in bu petrolü rafineriden geçirdikten sonra varili 30 ila 35 dolardan Akdeniz ülkelerine sattığını öne sürüyor. Yetkili İsrail olmasaydı IŞİD petrolünün büyük kısmı bölgede kalırdı diyor. IŞİD'li teröristler ise İsrail'i kendilerinin değil aracılarının petrol sattığını vurguluyor. Sözün özüne gelirsek IŞİD petrolünü İsrail satıyor. IŞİD bu gelirle Batı'nın Özgür Suriye ordusuna gönderdiği silahlardan satın alıyor. Ayrıca IŞİD ve İsrail'in birbirine hiç zarar vermemeleri de dikkat çekiyor. Demem o ki oyun içinde oyun sahneleniyor. Sıra Suriye'nin paylaşılmasına geldi. Suriye'ye gidip dönen bir gazeteci, Libya'da, Mısır'da diktatörleri deviren mücahitler şimdi Türkiye'de, Suriye'de çarpışıyorlar demiş. Bu kişilerin cihat için Suriye'de olduklarını söylemiş. Oysa tarafsız uzmanlar, Arap Baharı rüzgarlarının esmeye başladığı ilk günden beri Kuzey Afrika ve Orta Doğu'yu yeniden şekillendiren projenin sahibinin Amerika'nın önderliğindeki bazı Batı ülkeleriyle İsrail olduğunu söylüyor. Orta Doğu'daki operasyonda ise başta Suudi Arabistan olmak üzere Katar, Emirlikler ve Türkiye bu ülkelerin yanında yer alıyor. Esad'ın devrilmesinin hedeflendiği süreçte başrolü Türkiye üstleniyor. Görünen o ki Irak'tan sonra Suriye'de bölünecek. Sonuçta bu talihsiz coğrafyanın gerçek kazananı emperyalizm olacak. Büyük Önder Atatürk'ün emperyalizmle ilgili düşüncelerinin ne kadar doğru olduğu bir kez daha ortaya çıkacak. Sevgili okurlarım, bu satırları 2012'de Sözcü'de çalışmaya başladıktan birkaç ay sonra köşemde yer alan bir yazımdan özetleyerek alıntıladım. Zira o sırada Türkiye'yi yönetenler hep Esad iki aya kalmayacak gidecek. Yaşadığımız coğrafyanın kutsal topraklarında Osmanlı bizim tarafımızdan yeniden inşa edilecek. Bölgede haberimiz olmadan kuş bile uçmayacak. En büyük oyun kurucu Türkiye olacak diyorlardı. Kibrin zirvesinden olaylara bakanlar, Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış ilkesini hatırlatanlara güldüler. Suriye politikasındaki büyük yanlıştan dönülür ümidiyle sunulan düşünce ve yazılarla alay edip durdular. Ne oldu? Emperyalist ülkeler Suriye'deki paylaşım masasına çoktan kurdular. Oyun kurucu olma iddiasındaki Türkiye'yi yönetenler başkent Şam'da namaz kılmayı hayal ederlerken devre dışı kaldılar. ABD ve Rusya'nın ortaklaşa desteklediği PYD, PKK, Afşin ve Kobani'yi birleştirerek Kürt koridorunu açacakları ve böylece Türkiye'nin kırmızı çizgilerini yok sayacakları güne çok yaklaştılar. Suriye'ye S-300 ve S-400 füzelerini yerleştirip Türkiye ve Suriye'deki her uçağın hareketini gözleme imkanını elde eden, Suriye'deki uçak sayısını çoğaltan, sahip olduğu doğalgaz tekelini olumsuz yönde etkilememesi için Kıbrıs ve İsrail'in Akdeniz'de buldukları Avrupa'yı ısıtacak muazzam doğalgaz kaynağının değerlendirilmesine Suriye adına vekil olan Rusya paylaşım masasındaki yerini aldı. AK Parti iktidarı komşularla sıfır sorun iddiasıyla yola çıktığı dışişleri politikasında sorunsuz komşu bırakmadığı gibi Rusya'yı en yeni ve büyük sorun yaptı. Ne diyordu genç ve yandaş gazeteci kardeşimiz? Libya ve Mısır'da diktatörleri deviren mücahitler şimdi de Suriye'de cihat için savaşıyorlar. Savaştılar da ne oldu? Libya ve Mısır'ın hali ortada. Libya'da devlet yok. Ayrıca iki ülkede hemen her gün onlarca insan terör saldırılarında ölüyor. Suriye'deki mezhep çatışmasında Müslümanlar durmaksızın Müslüman boğazlıyor. Emperyalizme gelince, Müslümanların bölüp parçalayarak masaya getirdiği Suriye'yi yutmaya hazırlanıyor. Oluşan kaotik atmosfer ister istemez büyük projenin bundan sonraki ayağında ne var dedirtiyor. 15. ayrımın sonu, sayfa 180.